Şiir Gemisi. Ben eski zaman aşığıyım. Sevda çeker, düşünürüm, ağlarım. Bazen tilki kadar kurnaz, bazen akılsız. Bazen çocuk gibiyim, bazen baka kalırım. Herkes aşık olur, sevdalanır. Bir yolu var gönül çekmenin de. Benimki sevda değil, ateşten gömlek. Bir kor düşmüş, ışıl ışıl yanar içimde. Ama ben eski zaman aşığıyım. Sevmek kadar kanatlanmak da gelir elimden. Gece hayalimde, gündüz fikrimde, ela gözlü oyar, çıkmaz gönülde. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, Şiir Gemisi'nden selamlıyoruz sizleri. Bilal Yaman, Feray Uz birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu, sizlerle birlikte olacağız yaklaşık 30 dakika boyunca. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede mi kalmıştık? Sırada Oktay Rifat Horozcu vardı. Kendileri birinci yenicilerin son şairi olarak adlandırılabilir. Biz Oktay Rifat Horozcu'nun hayatını, edebi kişiliğini, şiir anlayışını ve elbette şiirlerini sizinle paylaşacağız. Bile Deyman hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.
Dediğiniz öncelikle gibi, hayatıyla mı başlayalım?
Doğrudur. Oktay Rifat Horozcu'nun hayatıyla başlayıp onun edebi kişiliğinden bahsedip ne gibi eserler bırakmış, Türk şiirinde ne gibi izler bırakmış, bunlardan bahsedelim sırasıyla. Öncelikle kendisi 10 Haziran 1914'te Trabzon'da doğdu, bunu biliyoruz. Babası Trabzon valisi ve daha sonra Türk Dil Kurumu'nun ilk kurucu başkanlığını yapacak olan ünlü şair Samih Rifat'tır. Baba buradan anlıyoruz ki doğrudur. Hı-hı. Babası da iyi bir şairdir. Annesi Hasan Enver Paşa'nın kızı ve Nazım Hikmet'in annesi Ayşe Celile Hanım'ın kız kardeşi Münevver Hanım'dır.
Dolayısıyla aile bayağı evet, bir şiirle örülmüş.
Doğrudur. Nazım Hikmet'le kuzen oluyorlar. Evet. Ailesi Manastır'da Horozcu ismiyle anılır. Ankara'nın muhtelif semtlerinde oturan aile daha iyi yetişsin diye Oktay Rifat'ı İstanbul'a eğitimi için göndermiştir. Hı-hı. Dedesi Hasan Enver Paşa'nın İstanbul'da Fransızca eğitimi yapan özel bir okulu vardır. Burada Fransızcayı öğrenir Oktay Rifat ve tekrar buradaki eğitiminden sonra Ankara'ya gelir. Latife Hanım ilk mektebine yazılır. Gazi İlk Mektebi adını taşıyan diğer okulda da Orhan Veli okumaktadır. Oradan Taş Mektebe, İlk Mektebi adını taşıyan diğer okulda da Orhan Veli okuduğu için Orhan Veli ile olan samimiyetini ilerlettiği gibi Melih Cevdet Anday'la da Ankara Lisesi'nde tanışır. Üç arkadaş Ankara Lisesi'nde böylelikle tanışmış oluyorlar. Daha önce Orhan Veli'den ve Melih Cevdet'ten bahsederken bu konuya da değinmiştik.
Evet, Ankara Lisesi onlar için bir kurucu yer oluyor. Değil
doğrudur.
Mi? Kurucu mekan.
Doğrudur. Onları bir araya getiren yerdir diyebiliriz. Evet. Üç arkadaşın edebi çalışmaları, ilk edebi çalışmaları daha doğrusu Ankara Erkek Lisesi'nin yayın organı olan Sesimiz dergisinde, bundan da bahsetmiştik. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Üç arkadaş Sesimiz dergisinin dışında bir de Oktay Rifat'ın amcası Cevat Rifat'ın İzmir'de baş muhabirliğini ve yaz işleri müdürlüğünü yaptığı İnkılap dergisinde Nisan 1933 tarihinden itibaren yazı ve şiirlerini yayımlamaya başlıyorlar.
İnkılap dergisi.
Doğrudur. Bir yandan Sesimiz dergisine şiirlerini gönderiyorlar. Okulun yayın organı. Kooperatif kolunun uzantısı olarak nitelendirebileceğimiz bir yayındı Sesimiz dergisi. Bir yandan da Oktay Rifat'ın amcasının çalıştığı Cevat Rifat'ın doğrudur İnkılap dergisinde yayınlıyorlar yazı ve şiirlerini. Oktay Samih Rifat adıyla yazdığı bu şiirler merdiven, kadife, komşunun balkonu, kör kuyu, kupa kızı, bıçak altında, tramvay, serinleme gibi adları taşıyor. Aynı dergide Mim Hanım'dan bir iki çizgi ve karanlıkta kaybolan gölge adlarını taşıyan mensur şiirle yani düz yazıya yakın şiirle hikaye arasında iki çalışmasına da rastlıyoruz Oktay Rifat'ın. Üçlü bir edebi muhitin zemini sağlıklı bir biçimde oluşturuluyor bu yıllarda. 1934'te Ankara Erkek Lisesi'ni Oktay Rifat üçüncülükle bitiriyor. Başarılı bir öğrencidir kendisi. Orhan Veli 1933'te İstanbul'a giderek İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne kaydoluyor o sıralarda. İki arkadaşı ise Ankara'da kalıyor ve yüksek öğrenimlerini burada devam ediyorlar. Yani Melih Cevdet ve Oktay Rifat. Melih Cevdet de Oktay Rifat da hukuk fakültesinde öğrenciler. Orhan Veli'nin İstanbul'da olduğu 1933-36 yılları arasında 3 şairin irtibatları kısa süreliğine kesiliyor. Hem yazın hayatı olarak hem de irtibat olarak. Orhan Veli 1936'da Ankara'ya döndükten sonra şiir çalışmalarına yeniden birlikte başlıyorlar. Varlık dergisi Yaşar Nabi Nayır'ın yardımlarıyla 1936'nın son 2 ayında 3 şairi bir araya getiriyor tekrar.
Evet. Şimdi biz programımızı sevgili dinleyenlerimiz Eski Zaman Aşığı'yla başlamıştık. Şimdi bir şiir daha dinleyelim bakalım. Yavaş yavaş şiirler içinde de yolculuk olsun. Hem hayatı Oktay Rifat'ın hem de şiirleri. Yağmur başlangıcı şiirini okuyalım size. Siz bir başlangıç bile değilken sizi yazdım, kotardım. Bir başucu kitabı olmanızı istedim. Tek tek iri o yabanıl kelimeler, onlar işte renkli zarların içinde, olukların çinkosunda yuvarlanan. Siz daha bir başlangıç bile değilken yağmur başlamıştı. Ama ne ben, ne bahçe, ne yaz, hiçbirimiz.
Teşekkürler, yüreğinize sağlık. Kendilerinden önceki şiir anlayışlarının tümüne karşı çıkan bu garip hareketi, kısa zamanda dal budak salıp kökleniyor. Örnekten poetikaya yönelme yönteminin takip edildiği garip tarzı ilk 10 şiir şiirler başlığı altında Varlık Dergisi'nde yayımlanıyor. Bunlardan bahsetmiştik. Bu şiirlerden Ağaç şiiri Orhan Veli'ye aittir. Oktay Rifat da bu şiir yazılırken yardım etmiştir. Yani ortaklaşa yazmışlardır diyebiliriz. Aslında. Ama esasen Orhan Veli'nin diye bilinir Ağaç şiiri. Diğer taraftan Saksılar, Bir Kadın, Yıldızlar şiirleri de Oktay Rifat tarafından yazılıyor. 1938'de Yaşar Nabi ile olan anlaşmazlıkları Varlık Dergisi'nden kopmalarına sebep oluyor birinci yenicilerin. Oktay Rifat'ın bu dönemi Garibin dışına taşımak mümkün değil. Garibin üç avaresi, 300 kardeş gibi birbirlerine paralel biçimde hareket ettiklerini görüyoruz bu dönemde. Sadece Oktay Rifat, Garibin statik bir mektep fikriyle hareket etmesi hususunda arkadaşlarına karşı çıkıyor. Sebep de kendi içerisinde zaten bir dinamik oluşturmuş olan garip akımı bir okula dönüşmesin. Biz zaten kendi kendimizi yetiştirdik. Eğer biz bu oluşturduğumuz akımı okul olarak görmeye devam edersek kendi kalıplarımızı da yıkamayız diyerek karşı çıkıyor Oktay Rifat. Bu sefer kendimizi gelişmelere kapatabiliriz endişesiyle. 1941 yılının Mayıs ayında Garip adıyla şiirler yayınlandıktan sonra zaten şöhrete kavuştuklarını daha önceki programlarda da söylemiştik. Şimdi Oktay Rifat 1 Eylül 1947 tarihinden 4 Haziran 1948 tarihine kadar Ankara'da Radyo Dairesi Müdürlüğü'nde şef olarak çalışıyor. Ankara'daki çalışma hayatı 1955'e kadar devam ediyor.
Evet, 1955'e kadar devam ediyor dediniz. Yine bir şiirle bence taçlandıralım.
Tabii ki.
Bu memuriyet hayatının sanatçı yanı bizim için çok kıymetli. Bir şiir dinleyeceksiniz sevgili dinleyenlerimiz. Bir aşka vuran güneşi yorumlayalım sizin için. Öyle sevdalar vardır. Biter biter başlar. Buruk tatlar vardır. Ağızda sürüp giden. Bir aşka vuran güneş kolayca batmıyor. Yanıyor bin kollu şamdanı, tutuşuyor. Ufkunuzda camları göksel konağının ve bir yaz akşamı buhurdan gibi tüten hanım ellerinin morumsu buğusunda bekliyor bahçenize dönük balkonunda. Sarmaşık gülleri kokladıkça kırmızı, hüzünler Japon fenerleri arasında. Öyle günler var. Öyle anlar. Hiç bitmeyen. Evet, Ankara'daki çalışma hayatının 1955'e kadar devam ettiğini söylemiştiniz Brede Yaman.
Bu sürede daha önceden Yaprak Dergisi'nde yayımladığı sosyal konulu şiirler var. Sosyal temalı. 1952'de Aşağı Yukarı'yla kitaba dönüşüyor. Aşağı Yukarı kitabın ismi. Yine aynı muhtevaya sahip şiirlerinin toplandığı Karga ile Tilki şiir kitabını 1954'te çıkarıyor Oktay Rifat. Bu kitap kendisine 1955 Yeditepe şiir armağanını getiriyor. Bu ödülü kazandıktan sonra da 1956'da çıkan ve içindeki hiçbir şiiri herhangi bir dergide yayımlanmayan Perçemli Sokak adlı kitabıyla yeni bir şiir arayışına yöneliyor Oktay Rifat. Garip şiirine tepki niteliğindeki ikinci yeni şiir anlayışının önemli kitaplarından birisi olarak kabul edilebilir. Perçemli Sokak'la geçmişin bir öz eleştirisini yapmıştır. Şimdi Oktay Rifat bu ekipten ilk ayrılmaya cesaret etmiş diyelim. Niyet etmiş. İsimlerden biridir. Ondan sonra belki de Melih Cevdet gelmiş diyebiliriz. Garip akımına ömrünün sonuna kadar neredeyse Orhan Veli sadık kalmış. Bunu nereden anlıyoruz? Örneğin Oktay Rifat bu Perçemli Sokak adlı kitabıyla birinci yeniden ziyade ikinci yeniyi henüz konuşmadık fakat ikinci yeni şiirine daha yakın yani kapalı bir şiir anlayışını benimsediği için biraz daha tarzının değiştiğini görüyoruz. O garibin standart, klasik, yalın, biraz mizahi, biraz komediyi andıran, alaycı bir dille yazılan şiirlerden ziyade daha çok ikinci yeni şiir diye adlandırabileceğimiz kapalı söz sanatlarının kullanıldığı şiire daha yakın olduğunu görüyoruz Oktay Rifat'ın bu döneminde. Bu garip şiirine tepki niteliğindeki şiirleri yayınladıktan sonra garip hareketinden bütünüyle kopmuştur Oktay Rifat. Perçemli Sokak'la imgenin ve dilin alanına giriyor artık. Birinci yeni imgeye karşıydı. Dil kullanımı da gayet sadeydi. Konuşma diliyle yazılırdı birinci yeni şiirleri. Fakat burada Perçemli artık Sokak. Öyle olmadığını görüyoruz. Hayatına dair de şunları özetle söyleyebiliriz. 30 Haziran 1959'da Devlet Demir Yolları Haydarpaşa Bölgesi Müdürlüğü'nde avukat olarak işe başlıyor ve emekli olduğu 1972 tarihine kadar buradaki memuriyetine devam ediyor. Bu arada 1960'lı yıllardan itibaren Yunan ve Latin ozanlarına yönelerek onlardan yaptığı çevirileri 1963'te Latin ozanlarından çeviriler ve 1964'te Yunan Antologiyası adıyla kitaba dönüştürüyor. Yunan ve Latin ozanlarından çok etkilenmiştir Oktay Rifat. 1973'te de Yeni Şiirler kitabını yayımlıyor. Yeni derginin Mart 1970, Aralık 1971 arasındaki 66 ila 87. sayılarında yayınladığı bu şiirleri onun şiir çizgisinde bir zirve olarak kabul edilir edebiyat tarihçilerince. Özellikle Dağın Orda başlığını taşıyan bölümdeki soneler görkemli parçalardır gerçekten. Bunlar daha batı tarzı şiirlerdir. Adından da anlaşılacağı üzere sonet tarzıyla yazılmıştır. 1980 yılında Bir Cigara İçimi adlı şiir kitabıyla Sedat Simavi Vakfı ödülünü kazanıyor Oktay Rifat. Yine Yağmur Sıkıntısı adlı oyunu Ankara Sanat Sevenler Derneği'nin yılın en iyi ödülünü kazanıyor ve TRT 1970 sahne eserleri yarışması başarı ödülünü alıyor. Danaburnu adlı romanına ise 1981'de Madaralı Roman ödülü veriliyor. 1960'lardan sonra Oktay Rifat'ın Milliyet Sanat, Cumhuriyet, Yasko Edebiyat, Yeni Dergi, Gösteri gibi dergi ve yazılarda sadece şiir alanında değil, şiirin yanında deneme, fıkra ve makalelerini yayımladığını görüyoruz.
Sevgili Bile Dayaman, Faruk Salgar bizim Türk sanat müziği sanatçılarımızdan birisi. Ve onun sesinden şimdi biz Kasımpaşa Kıyıları Tersane şarkısını dinleyelim. İşte buyurunuz Oktay Rifat Horozcu'nun bestelenmiş bir şiir.
Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim alim Allah bir tane. Kasımpaşa kıyıları tersane, bir kız sevdim alim Allah bir tane. Her dem sevdalıya kızmaz bahane, top çiçeğim deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman bahane, her dem sevdalıya kızmaz bahane, top çiçeğim deste gülüm, canım İstanbul'um. Aman aman bahane. Gittim baktım şıkır şıkır balık pazarı. Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri. Gittim baktım şıkır şıkır balık pazarı. Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri. Üç doluya üç tanecik badem şekeri. Top çiçeğim deste gülüm canım İstanbul'um. Aman aman badem şekeri. Üç doluya üç tanecik badem şekeri. Top çiçeğim deste gülüm canım İstanbul'um. Aman aman badem şekeri.
Evet, Oktay Rıfat'ın artık yaşamının sonuna yaklaştığımız noktalara geldik. Doğrudur, herhalde değil mi?
Doğrudur.
Yavaş yavaş.
Hayatına ilişkin. Bu dönemde zaten kendisi de ölümün yaklaştığını hissediyor, deyim yerindeyse. Son şiir kitabı Koca Bir Yazı bu endişeyle 6 ay gibi kısa bir zamanda tamamlıyor.
Öleceğini
hani
düşünüyor ve...
Sanki öleceği Anadolu'dan malum olmuş derler eskiler. Hani hakikaten hissetmiş gibi 6 aylık bir kısa bir sürede son çalışmalarını toparlıyor. Ve Ekim 1987'de yayımlamıştır. Ancak çok yorgun düşüyor bu çalışmanın sonunda. Bu yorgunluğa sanatkar ve duyarlı yüreği dayanamıyor. 18 Nisan 1988 Pazartesi gecesi geçirdiği bir kalp krizi neticesinde vefat ediyor.
Evet.
Karacaahmet mezarlığında toprağa veriliyor. Oktay Rıfat'ın hayatını bu şekilde özetleyebiliriz. Onun
belki sözünüzü şiirle bölüyorum ama onun son söz şiiri de yaşamının sonuna geldiği bu noktada son bir şiir gibi okuyalım biz size. Boğazından lıkır lıkır geçen şu suyun kıymetini bil. Nedir ki bu mavilik deme. Pencereden görebildiğin kadar göğün kıymetini bil. Kıymetini bil çiçek açmış bademin. Güneşli odanın, çamurlu sokağın, beyazın, siyahın, yeşilin, pembenin kıymetini bil. Dirilik öyle bir şey yürekte, sevinçle çırpınır. Kavak yelleri eser insanın başında. İnsanoğlu kızar, öfkelenir, savaşır. Halk için girişilen savaşta o korkulu sevincin, öfkenin kıymetini bil. Bil ki bu, budur işte. Güneş yalnız dirileri ısıtır. Güneşin kıymetini bil. Evet, şimdi de Oktay Rıfat'ın şiirlerinin biraz edebi özelliklerinden bahsedelim istiyoruz.
Tabii ki Oktay Rıfat'ın şiirlerinin edebi özelliklerini konuşacak olursak onun 3 ya da 4 dönemde incelenmesi daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü Oktay Rıfat daha önce de belirttiğim üzere birinci yeniden ilk kopan şair.
Evet.
Dolayısıyla onun şiirlerini garip çizgisindeki şiirleri, toplumcu gerçekçi çizgideki şiirleri, ikinci yeni çizgisindeki şiirleri ve son olarak da saf şiir özelliği taşıyan şiirleri olarak 4 aşamada inceleyebiliriz. Öncelikle garip çizgisindeki şiirlerine baktığımızda 1941'de Garip kitabı yayımlandıktan sonra 45'te yayımladığı bir kitap var. Yaşayıp Ölmek, Aşk ve Avarelik Üstüne isimli. Garip'in poetik anlayışı ön plana çıkıyor burada. Burada birinci yenicilerin fikri neyse Oktay Rıfat'ın da şiirlerinde bu çizgiye eklemlendiğini görüyoruz. Bu kitaplarındaki şiirler akıldan çok duyuların ön plana çıkarıldı. Somut ve maddeci dinamikleri olan bir şiir anlayışıyla yazılmıştır. Şiirler her türlü biçim endişesinin dışlandığı, dilin günlük konuşmaya yaslandığı bir tutumla kaleme alınmıştır. Bu da zaten söylediğim gibi garip akımının en belirgin özelliğidir.
Doğru.
İkinci olarak toplumcu gerçekçi çizgideki şiirlerine baktığımızda 1942'de Oktay Rıfat'ın yayımladığı Aşağı Yukarı, 1945'te yayımladığı Karga ile Tilki kitapları toplumcu gerçekçi şiir anlayışının ilk ürünleri. Daha sonra Perşemli Sokak'la ikinci yeni çizgisine kayan şair, Elleri Var Özgürlüğün kitabıyla 1966'da yayımlanıyor, yeniden toplumcu şiire dönüş yapıyor. Çobanıl Şiirler isimli kitabında toplumculuk kentten kıra doğru yön değiştiriyor. Yeni bir ortamda şekillenirken Bir Cigara İçimi isimli kitabı ise köy ve köylü gerçeğini toplumcu gerçekçi bir yaklaşımla ele alıyor. Araya ikinci yeni çizgisindeki şiirlerinin girdiğini söylemiştik. 1956'da da Perçemli Sokak kitabıyla ikinci yeni çizgisindeki ilk örneklerini verdiğinden bahsettik,
evet.
Oktay Rıfat'ın.
Evet.
Bu Perşemli Sokağın ön sözü niteliğindeki Ahmet'e hitabıyla başlayan bir yazı var. Bu yazıda ikinci yeninin ilk poetik metni sayılabilir. Hani ikinci yeninin şiir felsefesi nedir denildiğinde, hı hı, daha çok imgelemin ön planda olduğu, kapalı anlatımın ön planda olduğu ve şiirin bu şekilde var olması gerektiğini savunan metindir bu ön sözdeki metin, Perşemli Sokağın ön sözündeki metin. İmge tikleşmesinin ve imgelerin egemen olduğu bu kitabı, Elleri Var Özgürlüğün kitabındaki bazı şiirleriyle Aşık Merdiveni isimli kitapları takip ediyor. Ancak Perşemli Sokak'taki imge belirginleşmesi Aşık Merdiveni'nde yerini özgün imgelere bırakıyor. İlk kitabında imge tikleşmesi derken şunu kastediyoruz. Herkesin kabul ettiği imgeler. İstiare diye bahsettiğimiz söz sanatı kullanılarak, deyimlerle süslenerek herkesin kabul ettiği ve bilinen imgeler olarak ifade edilir. Hı hı. Fakat Aşık Merdiveni'nde yerini özgün imgelere bırakıyor. Artık şair kendine has imge oluşturmaya başlıyor. Bazı şiirlerinde sadece şairin bildiği, şairin anlayabildiği, okuyucunun asla çözülemeyeceği bir sır haline geliyor bu imgeler. Garip döneminde şiiri her türlü süsten arındırdı. Doğal haliyle karşımıza çıktı Oktay Rıfat. Fakat ikinci yeni döneminde ona kendi imaj dünyasını zengin ve renkli dil elbisesini giydiriyor deyim yerindeyse.
Siz de şiir yazıyorsunuz Bile Devam. Peki şunu merak ediyorum. Bir şairin böylesi bir çizgiden, birinci yeni çizgisinden, ikinci yeni çizgisi gibi gerçekten arada bayağı bir boşluk olan, değil mi? Böyle evet, bayağı bir derin bir fay hattının olduğu bir çizgiye geçişi nedendir? Nasıl olur?
Şöyle, Oktay Rifat'tan bahsederken zaten en başından beri Oktay Rifat hem birinci yeninin kalıplarını benimsemiş, hem birinci yeninin düşüncelerine iştirak etmiş, katılmış. Fakat hiçbir zaman bu düşünceleri keskin olarak benimsememiş. Hmm. Her an fikir değiştirebileceğini aslında hissettirmiş.
Hep bir iğreti bir duruş var yani.
Doğrudur. Çünkü Oktay Rıfat en başından beri aynı şeyi söylüyor. Biz bugün konuşma dilini şiire soktuk. Söz sanatlarına karşı çıktık. Fakat bu bir alaycı tepkiydi. Biz geleneksel şiiri dillerine pelesenk eden, geleneksel şiir kalıplarını kendilerine düstur edinen insanlara bir şekilde karşı çıktık çünkü biz yenilikçiyiz diyor. Eğer biz kendi söylediğimizin üzerine de yeni bir şey koymazsak bu sefer kendimizle çelişmiş oluruz diyor.
Anlıyorum.
Dolayısıyla ikinci yeniyi başlatan adamların başında geliyor şairlerin.
Ve siz dediniz ki şiirini 4 bölümde incelemek
evet,
lazım. Şu anda
evet,
ilk 3'ü herhalde.
Doğrudur. Biz ikinci yeniyi konuştuk en son.
Şimdi bir başka bir boyutu daha var.
Şöyle saf şiir özelliği taşıyan şiirler olarak bilinir.
O nasıl? Saf
4.
şiir.
Dönemdeki şiirler. Bunlar da daha çok saf şiiri dediğimizde ön plana çıkan imgeler, simgeler, şiir temaları, şiir konuları süslü dilden arındırılmış fakat konuşma dilinden de uzak olan. Daha çok Tanpınar'ın şiirlerinde görürüz saf şiir olgusunu.
Öyle mi?
Evet. Saf şiir dediğimizde daha fazla söz sanatlarına girmeden, daha fazla mecaza girmeden, basit imgelemler kurarak derin manalar yaratabilmektir saf şiir. Adı üzerinde saf şiir denilir fakat saf şiiri oluşturmak esasen zordur. Hani bir şair için saf şiir yazmak neden zordur? Çünkü sanki alışılagelmiş kelimelerle, alışılagelmiş kalıplarla şiir yazıyormuş gibi görünürsünüz. Aslında yazdığınız şiir farklı bir şey söylüyordur. Belki de bir yenilik getiriyordur. Bu bakımdan önemlidir.
Kaldı ki bu da yine şairin hayatının son döneminde
doğrudur.
Gelinen bir merhale.
Kesinlikle saf şiir olgunluk isteyen bir şiir türüdür aslında. Herkesin söyleyebileceğini zannettiği ama aslında söyleyemeyeceği basit söyleyişe verilen bir attır bu. İlk bakışta herkes Yunus Emre gibi şiir yazabilir gibi görünür ama aslında yazamaz. Saf şiir biraz da bu özellikleri taşır. Doğrudur. Oktay Rifat'ın saf şiir özelliğini taşıyan şiir dönemine baktığımızda da 1969'da Şiirler kitabını görüyoruz. 1973'te Yeni Şiirler, 80'de Elifli, 82'de Denize Doğru Konuşma, 84'te Dilsiz ve Çıplak ve nihayetinde 87'de Koca Bir Yaz isimli şiir kitapları. Az önce bahsettiğim üzere daha çok saf şiir olgusunun ön plana çıkarıldığı şiirlerden oluşuyor.
Evet.
Dediğiniz gibi evrensel temalar ön plana çıkıyor saf şiirde. Şiirin biçimsel düzeniyle birleşerek özgün yaratımlara yol açıyor. İnsan duyarlılığı, sevgisi başucu temalardır saf şiirin. Evrensel konular işlenir ve şiir dilindeki saflık ve olgunluk zirveye ulaşmıştır diyebiliriz.
Çok teşekkür ederiz Bilede Yaman.
Ben teşekkür ederim.
Feray Uz, Bilede Yaman birlikte hazırlıyorlar şiir gemisini. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada sevgili dinleyenlerimiz. Harç çeken işçileri okuyarak sizlere veda ediyoruz şiir gemisinin güvertesinden. Harcını çekiyorlardı yapının. Kara bir don, belden yukarısı çıplak. Yıldızlarını çekiyorlardı evin omuzlarında. Pencereden görünecek dallarını, komşunun yarısını, ağaçların arasında kaybolan yolunu, durulacak yerlerini çekiyorlardı. Bütün o noktaları, aşkı ki saklanırız çoğu kez sevişmek için. Köşeleri çekiyorlardı, merdiven başını, mutfağın sofaya vuracak aydınlığını. Bir kızın ölüşünü ansızın iki kapı arasında yaz başlangıcı olabilir. Saksılar olabilir. Haseki küpesi, Cezayir menekşeleri. Yalnızlıkları çekiyorlardı. Öpüşleri, karşı çıkışları, susmalara karışan böğürtleni. Bir denizden uzaklara çıldırmanın sevincini. Bükük beli, koltuktakini, sofada yürüyeni, kaynayan çaydanlığın mutfağa diktiği o kokulu ağacı, kabuklarını döktükçe büyüyen semiz otunu masada, maydanozu, domatesi, kaşığa uzanmayan eli ve lokmayı boğazda düğümlenen doğacak oğlanı ölümden önce bir nisan yağmurunda avucunda güneşle. Çay soğumasın, bu reçeli seversin sen. Orasını çekiyorlardı işte, tam orasını. Umutların ömrümüzden döküldüğü yeri ve ev yükseliyordu yavaş yavaş kaderine doğru. Onlarsa gün batmadan gidecekler. Şiir gemisi.